Ayrım 45.
Aysel o ancak yüzünü yıkadıktan sonra titrek bir sesle sorabiliyor. Ne oldu? Ne olsun istiyordun, gitti, artık bizi rahatsız etmez. Aysel yanlış yanlış gülümsüyor. Ne kadar korktum, içecek bir şeyler bulsak. İbrahim öteki sesiyle Beşiktaş'ta köy içinde bir yerlerde oturuyormuş diye tekrarlıyor. Çocukla sevişerek evlenmiş. Senesine yavrulamış, iyi bok yemiş. Başını yastığına koymadan önce iyice kararak benim hayatım bu mu diyor. Barda herkes birbirini, daha doğrusu kendi kendisini aramaya başlamıştı. Kazım elektrik sandalyesine oturmadan bir önceki saniyesini yaşıyor, yürek çarpıntıları arasında kıyıları köşeleri karıştırıp masaların iskemlerin altına eğilip kendisini arıyordu. Zehra az önce şu karşıdaki masada Clara ile ya da onun yakın arkadaşı Telsiz Dürnev'le oturduğunu zannediyordu. Bekir bir Athena'ya tutunup geleceğin bilinmezliğini tadıyor, bir mavi dalya baranın korkusuna ve heyecanına saplanıyordu. Bağıra bağıra konuşuyorlardı. Kahkahalarını eski ampuller gibi piste vurup patlatıyorlardı. Yine de herkes susuyordu. Harıl harıl kendisini aranıyor, bulur gibi olduğu anda, ya tanıyamadığından ya da tanıdığı halde sevemediğinden, görmezlikten gelerek öldüresiye arayışına devam ediyordu. Gilda ile Athena barıştılar, ikisi de nazlanmadı. Gilda köpüre taşa ötekine sarıldı, öptü. Athena sadece gülümsedi. Kazım açın ulan şişeleri diye göğsüne vurdu. Açsanız ulan. İçmeden önemli bir laf etmek istedi. Biz dedi burada hepimiz kardeşiz. Gilda sen diye dalga geçti. Babamızsın. Yuh dediler. Bazıları gargaraya getirip anamızı ağlatan dediler. Beygir içkisini bir çizgide devirdi. Bardağını yere vurup kırdı. Alnındaki damarlar atıyordu. Şimdi adam akıllı sarhoş olacaktı. İçkiyi sevmiyordu. Onu ilgilendiren içtikten sonra ulaştığı özgürlük duygusuydu. Zaman ve uzay içindeki özgürlük. İstediği elbette geçmiş yıllara uzanmak, çok eski yıllara. Orada belki aydınlık saçları, Japon kaşlarıyla Clara, borulu bir gramofona bir İtalyan şarkısı koymuş dinlemektedir. Dudaklarında bir kupa işareti kırmızılığı, göğüslerinde bir kumru yumuşaklığı, Clara. Ben abi deniz yollarında çalışırken bir Dursun vardı, Rizeli. Yok böyle nalet çocuk hayatta. Laf olsun diye anlıyor musun? Onun bunun dalgasına taş atar çıngar çıkarırdı. Onun hesabına kaç kere marizlendik. Allah bilir, hele bir seferinde. Yorgaki kim diye soruyor, dayak yemiş, bre şükrü. Biz yedik, biz ne olmuş yani? Öbürü iki eliyle yüzünü örtüyor. Ah bre diyor, sizi öldürmemişler, büyük günah yapmışlar, hele senin gibi bir namussuzu. Zehra'ya açılıyor sonra. Başka çare var mı? Çekilir mi bu çile? Çekilmez. Bak sen aldın başını gidiyorsun. Ben de gitmeliyim. Burada hep kendimden harcıyorum. Yine de anlamıyor kereste herifler. Olmazsa bir mektup daha yazacağım Brezilya'ya. Sağlam bir adres verip. Zehra en ciddi sesiyle onu doğruladı. Eh doğrusu bu dedi. Yorgaki sen öyle yap. Abduş Zehra'nın üç adım gerisinde simsiyah duruyordu. Zehra'nın gideceğini hem de şu yanı başında kırılıp dökülen Bekir'le gideceğini öğrenmişti. Ne yapması lazım geldiğini hiçbir şekilde kestiremiyor, zehrasızlığın onulmaz acısına şimdiden uğramış, olduğu yerde çürüyor, çürüyüp dökülüyordu. Bu bizim Dursun, şıpın işi, Muşta'ya davranmaz mı sonra? Gilda ağzı bir gaga gibi upuzun eğiliyor. Ateşini versene Şükrü. Yorgaki kemikleri bir bir çıkarılmış, iskeletsiz, dağınık ve gevşek bir et yığını halinde. Ver diyor Çinli'ye, ver şuna Dursun'un muştasını, vresi. Gilda kızıl yelesini gururlu gururlu silkeliyor omuzlarından, birisi çenesinin ucu daima yukarıda. Cigarasının böceğini oradan oraya uçuruyor, aralıksız çene çalıyor. Yeni hayatına, rejisör İhsan'a, gazeteci Sulhi'ye ait incir çekirdeğini doldurmaz şeyler anlatıyor. Bir ara çıkarıyor iskarpinlerini, çoraplarını, yalın ayak dans ediyor. Daha doğrusu savura savura tek omuzunu oynatıp Eğreti oyunculuğunun Eğreti şarkısını söylüyor. Çık çık bum çık bum çık. Beygir iri tüylü pençesiyle suratını avuçluyor. Gözleri biraz daha dışarı uğramış, burun delikleri şiş. Usturayla kazınmış kafası parıl parıl. Üstüne başına döke saça içiyor. Bundan şu kadar yıl öncesine ve bunu aynı çizgi üzerinde yaşamak yok mu? Ölüm. Zehra'nın gideceğini biliyor. İstemiyor bunu katiyen. Zehra buradayken burun buruna mı yaşıyorlar? Hayır. Her dakika var olması, her gece zehir zıkkım şarkılar söylemesi. Bunların hepsi bir yana yıllarca ve yıllarca evvel bu rezil İstanbul şehrinde Clara ile birlikte yaşamış olması yetiyor. Sanki Zehra gidecek, böylelikle Beygir Kazım'ı Clara dolu gençlik yıllarına bağlayan son bağlarda kopacak. Yumruğuyla ağzını kuruluyor. Hani bir akşam siz küçük suya gitmiştiniz, ben hayvanlar gibi saatlerce güneş altında beklemiştim sizi. Burnuyla Bekir'i gösteriyor. Bu oğlan tek durmaz, sözüme mim koy, vazgeç bu sevdadan. Zehra, yok diyor Kazım abi. Peki bizi aramayacak mısın kız bu kadar sene? Mesela ha, aramayacak mısın? Alışmadın mı bu hayata, bara, bizlere? Bizim yaşamımız yok mu? Adamın iliklerine işler bak, onun için diyorum ki. Zehra yeniden içkisine eğiliyor. Deneyeceğim diyor Kazım abi. Delileri bile iyi ediyorlar. Beygir elinin tersiyle bardağını deviriyor. Ham hom şarolop diyerek kesip atıyor. Ham hom şarolop. Kendini aldatıyorsun sen. Yarı yolda ip kopacak küt kuyunun dibindesin. Bir ara Gilda'nın sesinden rahatsız oluyor. Kim bu Anıran diye soruyor. Bekir saçlarını avuçlarına döküyor. Dudakları ıslak, sesi donuk. O diye riyasını dokumaya girişiyor. O diyor Tamara. Bir ibonsun sevgilisi. Kazım yaşa diyor Bekir çocuk. Bekir'in artık elinde değil. Artık gerçeğin bütün katılığı, kesin ve insafsız çizgileri eğilip bükülüyor. Cisimler ve insanlar birbirine karışıyor, dumanlı ve bulanık bir magma halinde çevresini sarıyor. Billy Bones siyah bir bezle örtülü kör gözünü bir mağara gibi ışığa tutuyor. Yanı sıra bütün Hint denizi korsanları, tahta bacak Ustino, Kaptan Cool, kara sakallı Pietro, tahta kupalarla Malaga şarabı içiyor, lanetli bir türkü çağırıyorlar. Bekir bardağını kaldırıyor. Madagaskar burası. Madagaskar'da azılı korsanların uğradığı siyah yengeç barı. Barı kim işletiyor? Eski namlı korsanlardan Beygir Martin. Civardaki yolları ormanın kıyısını köşesini zenciler çevirmiş. Barut yok, kumanya yok. Onlar bizden çok kalabalık ama olsun, dövüşeceğiz. Kazım bir anda birkaç misli daha gençleşmiş bağırıyor. Dövüşeceğiz. Zehra tanımadığı birisini seyreder gibi Bekir'i seyrediyordu. Bu uyanık rüya gören çocuk mu onu alıp götüreceği? Sonra Athena. Dönük yeşil gözlerinde kimseye hissettirmeden Bekir'e kayıveren, çizgi çizgi gülümsemelerle dediklerini yaşıyor gibi. Olmuş gibi bunlar, olacakmış gibi. Onun saçmaları Athena'nın yerini yadırgamasına, kendini ve hayatını değiştirmek istemesine sebep olabiliyor. Tuhaf. İşte saat yarı geceyi geçti, tamtamları dinleyin. Malgaçlar şimdi köyün meydanında cenk ateşini yakıyorlar. Sabaha kadar sihirbazla birlikte savaş duaları edecek, gün doğarken bize saldıracaklar. Tamtamları dinleyin. Herkes kulak kabartıyor, su koyveren yalnız Şükrü. Yuh, amma matrak be! Yorgaki davulun önüne suratına cenk boyaları çekilmiş bir Madagaskar yerlisi olup çıktı. Titrek, tek düze fakat soluğu kesilmeyen bir tempoyla ormanı inletiyordu. Tamtamları böyle gerçekten burunları dibinde duymak, içlerinde kıpırdayan heyecanı ve korkuyu taşırdı. Dağınık dağınık bakıştılar, siyah yengeç barı hücuma uğrayacaktı, muhakkak. Tamtamlar yapışkan ekvator gecesinin derinliklerinde kanat çırpıyorlardı. Korsanlar susmuştu. Kazım durmadan suratını avuçlayıp buruşturuyor, uçucu bir tik, muziç bir sinek ısrarıyla Bekir'in dudağına konup kalkıyordu. Çünkü bir yandan da cenk ateşin alevlerine girmiş boğuk boğuk dua eden sihirbazı yaşıyor o. Dilinin ucunda hiçbir anlamı olmayan, dünyanın hiçbir dilinde bulunmayan filmlerden kapma kelimeler. Birdenbire tamtamların çalkantısına uyup uydurma şarkısını şahlandırıyor. Terra molua ukondau, terra molua ukondau. Kazım iskemlesini devirip fırladı, heyecandan titriyordu. Kalkın ulan diye tepindi, yuh be kalkın ulan, nasıldı o terra molua? Zehra kalkmıyor. Bunlar diyor kendi kendine böyle nefes nefese bir şeylerden kaçıyorlar ama nelerden. Başta Bekir yüzündeki altın beyazlığı kirli bir şarap pembesine dönmüş, yumrukları sıkılı, çenesi kilitli. Kazım sonra en eski hayvan, Şükrü, Lütfü, Abduş, hatta Gilda ve Athena, en çok da Athena, kaba rüzgarlı bir davul fırtınasına girmiş, gölgesini duvarlardan yere, yerden duvarlara çarpa çarpa dans ediyor. Sarhoş, intikamcı, dudakları fırlak. Evet, evet, bir şeylerden kaçıyorlar bunlar, böyle nefes nefese. İlkin kimse farkına varmadı, duymadılar. İşin garibi Beygir Kazım da bağırdığından emin değildi. Belki sadece kulağı ağrımaya başlamış. O an için susun ulan susun be diye bağırmayı düşünmüştü. Oysa müthiş bir hızla siyah yengeç barından kendi cehennemine yani Clara'ya dönüyordu. Gürültü eski kabusunun yerli yerince çatılıp kurulmasına engel olmuştu. Bir de şu ağrı, iki iğrenç solucanı kulaklarından kafatasının içine salıvermişler. Yeter be, ne anırıp duruyorsunuz ulan, burası babanızın ağrı mı? Başımızın üzerinde yeriniz var dedikse ha, tepemizde davul çalın demedik. Ayıp be, ayıptır be. Bu defa duydular. Yoğunluğu ölüm gibi yüksek bir sessizlik, neredeymişsin çıktı geldi. Hepsinin ağzını burnunu tıkadı. Taş kesildiler. Tamtamların, Bekir'in, Athena ve Yorgaki'nin kurdukları büyük hayal, bu tıkayıcı sessizliğin boğucu sikletine dayanamadı, parçalandı. Artık yalnız Beygir Kazım, benim değil mi Barha, değil mi, siz kim oluyorsunuz ulan? Yarık, delik deşik sesiyle kelimeleri yoğuruyor. Her kelimeden sonra bir avuç katranla kocaman bir nokta koyuyormuş gibi ilave ediyor. Be... Kulaklarında boğum boğum iki solucan, kafasında aynı düşünce. Birisi ya Rabbi, birisi kımıldasa, iki laf etse, terslense, ah ne olur birisi, bir tek kişi. Hiç kimse ağzını açıp tek kelime söylemiyor. Yalnız Çinli durduğu, daha doğrusu sindiği yerde ayak değiştirecek oluyor. Dakikasında Kazım'ın tüylü iri ve heybetli yumruğu suratında. Ötekiler gözlerini bile kaldırmıyorlar. Çinli bir kova çamurlu su gibi döşemeye yayılmış. Yüzünü elleriyle saklamış. Ondan sonra bir vakit hep beygir Kazım. Bekir Zehra'ya baktı. Şimdi diye düşündü, Zehra onu yukarıya çıkaracak. Ben de bu arada Athena ile konuşabileceğim. Gerçekten Kazım yorgun ve ihtiyar bir beygir gibi soluk soluğa Zehra'nın yanı sıra merdiven altına yürüyor. Daha merdivenleri çıkmadan bir yerine tığ saplanmışçasına bağırdığını işitiyorlar. Sen hala geleceksin Clara, ihtiyarladım be, çöktüm, gücüm kuvvetim kalmadı, yine de bekliyorum geleceksin diye. Sonra daha yukarıdan daha boğuk, Lara. O gider gitmez Gilda, Abduş, Yorga gibi Lütfü Çinli'nin başına üşüştüler. Bekir bir köşede Athena'yı buldu, gözlerine bakamıyordu. Döşemelerde, duvarlarda bir şeyler aranıyor, genç kızdan çok daha fazla utanıyordu. Athena'nın gözleri neftiye dönmüştü. Mat kadife tüylü bir yosunla kaplanmış gibiydi. Diye sordu. Bekir iyi dedi, sesi yumuşak ve sıcaktı. Öbür gün akşam diye devam etti. Saat 9'da köprüdeki Kadıköy iskelesinde ol. Athena durmaksızın onun gözlerini arıyordu. Para? Tamam. Athena uykuda gibi tekrarladı. Öbür gün akşam saat 9'da Kadıköy iskelesinde. Kimseye söyleme sakın, eşya da alma. Öylece paramız var. Gilda'nın sesini duyuyorlar. Çenesini yukarı kaldırın. Evvela kanı durduralım. Baksanıza. Yukarıda uzak ve karık beygir Kazım. Beni unuttun Clara. Beni defterden sildin. Büsbütün sildin. Athena usulca Bekir'in çenesini tutuyor. Yüzüme niye bakmıyorsun diyor hiç. Sonra yüzünden başka hiçbir şeye bakmayacağım. Abduş'un ufacık ve soğuk gözlerini kertenkele gözleri gibi boyunlarında hissediyorlar. Dev oracıkla parmaklarını oynatıyor ve burnundan soluyor. Korkuyorlar. Herkes korkuyor zaten. Korku onun hemen bitişiğindeki yalnızlık duygusu. Herkesi ötekisinden işkillenmeye, en önemlisi kendisinden, kendi tutumunun doğruluğundan işkillenmeye itiyor. Sanki günlerini geçirebilmek için dehşet verecek derecede manasız uydurma bir hayat müsveddesi karalamışlar. Sanki bu müsveddeyi başka bir zaman, başka bir yerde tertemiz ve bembeyaz bir deftere temize çekecekler. Belki Bekir'le Athena'nın çılgınlığı da bununla ilgili bir şey. Ne var ki Abduş'un karşısında ürperiyorlar. Bekir Athena'yı bırakıyor, sakın diyor, unutma. Yukarıda beygir Kazım tırnakları tehlikeli bir şekilde morarmış, suratı darmadağın, hala bağırıp duruyordu. Kullanılmış bayat bir ışık gözlerinin çevresindeki bütün çizgileri dehşetli bir açıklıkla meydana çıkarmıştı. Zehra Kazım abi diye düşündü, artık bitmiş. Bir kere de Beyrut dönüşünde onu görür görmez buna benzer şeyler düşündüğünü hatırlıyordu. Tuttuğunu koparan şamatacı ve tulumbacı beygir Kazım'dan kala kala yüzü çentik bu ağır yaralı dev mi kalmıştı? Biraz sonra aşağıdan bir şişe cin ve bir bardak alıp Abduş'la ona gönderiyor. İçinde kıl kıl titreyen bir ateş örgüsü. Clara durup durup el aynasına eğiliyor, parmaklarının ucuyla saçlarını düzeltiyor. 1928'de Büyükada'da kenarları lüzumundan fazla bilenmiş bir çeşit pırıltılı bulutlar gökyüzünü güneşe doğru kesiyor. İki tane de martı. Gilda bir çigara da ona uzatıyor. Clara'yı diye soruyor. Sahiden çok mu severdi seninki? Zehra tek kelimeyle cevap veriyor. Çok. Kız da bunu seviyor muydu abla? Zehra yine tek kelimeyle aynı cevabı veriyor. Çok. Gilda'nın anlamadığı şu. Neden bırakıp gitti öyleyse, yazık değil mi buna da? Zehra bileklerinden kesilmiş gibi ellerini dizlerinin üstüne bırakıyor. Asıl ötekine yazıktı diyor ve gözlerinde çok eski bir korkunun ansızın beliren gölgesiyle tamamlıyor. Sinemadan çıkıyorduk. Majik sineması vardı o zaman Beyoğlu'nda. Oradan Kazım abi kıskançlıktan gözü dönmüş önümüzü kesti. Clara'yı kendi eliyle vurdu. Yıllarca evvel. Ya. Çarşamba. Alo, buyurun. Evet efendim, Asım Bey'in evi. Ben Suzan. Aa Gülümen, sen misin şekerim? Sesini birden alamadım da. Yabancı biri sanmıştı, zaten aklım başımda değil. Gece hemen hemen hiç uyumadım, ağladım hep. Şöyle böyle ağlamak zannetme sakın, hıçkıra hıçkıra. Neden mi? Nedeni var mı şekerim? Sorma, hiç sorma, daha iyi. Yalnız olup bitenlerden sonra bir kere daha inandım ki dünyanın en talihsiz kızı benim. Her zaman söylemez miyim bunu? Söylerim ya, ara sıra şansın gülecek gibi oluyor, ben de kanıyorum. Her şey değişti zannediyorum. Ama nerede? Arkasından yetişiyor bir aksilik. Gülümhan, çok bedbahtım, çok, do you hear me? Freddy'nin yüzünden tabii, başka neden olacak? Sen de biliyorsun onu ne kadar mühimsedim. İşi gücü bıraktım günlerdir, ona adadım kendimi. İstanbul dedi her yanını gezdirdim, aşk dedi kedi gibi sokuldum. Neticesi bu mu olmalıydı? Beni bırakıp gitmesi bir yana, üstelik aldattı. Evet, evet, kelimesi bu, aldattı, yalan söyledi, oyaladı. Budala yerine koydu. Hepsinden acısı babamın yanında iki paralık etti. Hiç olmazsa correctly söyleseydi bana, açılsaydı biraz, belki bir şeyler yapar durumu kurtarırdım. Söylemedi ki. Ağzını bile açmadı, ben onun sessizliğini piposuna dalıp düşünmesini savaş görmüşüne verirken, oho, onun meğerse başka planları varmış. Son derece iğrenç, son derece bayağı planlar. Ne kadar nefret ettiğimi, ne kadar tiksindiğimi bilemezsin. Şu anda karşıma çıksa mutlaka öldürürdüm. Bitti, her şey bitti. Düşüncesizce mahvetti her şeyi. Excuse me şekerim, çok affedersin. Hepsini anlatacağım, anlatacağım ya. Kafam karmakarışık. Ne tarafından başlayacağımı bir türlü... Hah, evet, sana söylemiştim galiba. NATO'da bir arkadaşını görmek için İzmir'e. Tabii ya, asıl dram orada. Ne aslı var, ne esası. Hayır, İzmir'e falan gitmiyor. İş konuşmak maksadıyla Ankara'ya gidiyor. Ben de bunu kimden öğreniyorum, bil bakalım. Babamdan. Kim? Babam mı? Ne bileyim, öğrenmiş işte. O başka sebepten ilgileniyor aslında. Onun da hesapları karıştı şimdi. Dün gece görmelisin. Bir gelişi var. Terrible. Böyle geldi mi mutlaka annemle kavga ediyorlar. Sevişmezler zaten. Ne o susar ne öteki. Birbirlerine girdiler yine. Bir şey değil, diğer katlardan duyacaklar. Büsbütün rezil olacağız. Hele annemi susturmanın imkanı ihtimali yok. Söylüyor da söylüyor. Nasıl? Beni mi? Hayır şekerim, kimsenin benim talihsizliğimle ilgilendiği yok. Kendi kozlarını paylaşıyorlar, sözüm ona. Asıl sebep Freddy'nin yalancılığı. Hem onu hem beni atlatarak Ankara'ya gitmesi. Nasıl yaptı bunu, nasıl, anlamıyorum. Halbuki ben ona, oh I am very unhappy darling, very unhappy now. Hayır ağlamıyorum, niye ağlayayım, ağlamasam da. Yerden göğe haklısın söylediklerinde, çabucak kötümser olmamalı. İnsan aşkı için mücadele etmesini bilmeli. Hatta gerekirse göze almalı her şeyi. Doğru, doğru ama böyle açık bir ihanetle karşılaşınca toparlanmak biraz güç oluyor. Karar vermekte acele etmemeliyim diyorsun. Bunu ben de düşündüm şekerim, o kadar ki bir aralık dönünce onu hiçbir şey olmamış gibi karşılamayı göze aldım. Evet, iyi mi? Ha, bir sırasını düşürür maksadın açıklamasını isterim diyordum. Neyi açıklayacak ki? Beni beğenmediyse, gözü tutmadıysa söyler mi hiç? Nasıl öbür yalanları düzenlediyse bu defa başka yalanlar bulur, onları söyler. Onun için her şey bitti diyorum. Bir rüyaydı bu, güzel bir rüya. Onunla evlenişim, New York'a gidişim, hepsi, hepsi. Ah şekerim, kendimi ne kadar kimsesiz hissediyorum, tarif edemem. Ümit'in durumunu şimdi anlar gibiyim. Poor girl. Ancak onunla birbirimizi gereğince teselli edebiliriz diyorum. İki talihsiz kız. Onun sevgilisi ölmüş, benim sevgilim. Hayır hayır, ağlamıyorum. Çok neşeliyim aksine. Eğlenmek, çılgınca eğlenmek istiyorum. Hayattan intikam alacağım. Bütün erkeklerden. Neredeydiniz dün gece? Tom adamı. Kim kim? Alev de mi? Hayret. O yine geceleri çıkmaya başladı mı? Turgut yok muydu, şair Turgut? Hani Ümit'e kur yapan ya? Evine gidecekti, Ümit'in gitmiş mi? Gitmemiş. Elbet, çok naz aşık usandırır. Halbuki kırık bir kalbi bir şair ne de olsa herkesten iyi avutabilir. Onlar boğazdaymışlar demek. Keşke ben de evde oturup acıdan bunalacağım ay. Ya onlarla olsaydım ya da sizinle. İyi eğlendiniz mi bari? Bu gece mi? Gelirim tabii. Turgut da olacak. Başka? Oo, iyiymiş. Sana hayranım vallahi. Ne güzel yaşıyorsun. Ne ustalıkla kullanıyorsun şu erkek milletini. Ah ben de yapabilsem. Sen niye aramıştın beni şekerim? Ha şu mesele, PX'teki adam viskileri getirecek. Getirecek ama artık onları içecek kimse yok. Acı bir tesadüf. Ne renk bluzlar? Hakiki naylon mu sonra? Jüponda var mı? Çok güzel. Perlonda? Fevkalade. Aa hakkın var şekerim, görmeden olmaz, hele benim için. Sorma, su içsem kilo alıyorum. Bütün rejimleri denedim, netice sıfır. Boyum uzun olmadığından mı nedir? Büsbütün toplu gösteriyorum. Masaj diyorlar ama bilmem ki. İnce tozlu bir kar mı, dağınık, yeri yurdu belirsiz, oradan oraya savrulan kötü bir rüzgar karı. Şehri bütünlemiyor, sarmıyor, kucaklamıyor, küçümseyen bir hali var. Sessiz değil, gıcırtılı, yumuşak değil, cam kırığı gibi uç batıcı. Sokakların, cadde ve meydanların katı ve ayarlı dengesi ufak ufak bozuluyor. Her şeyde ve her yerde içten içe bir eksilme, bir kıpırdama. Sanki şehir tramvay ve otobüs, abide ve rıhtım, apartman ve cami sinsi bir rüzgara karşı duramıyor. Zerre zerre, toz toz dağılıyor, uçuşuyor. Ayrıca net bir soğuk, bu dağınıklığın, birbirini tutmazlığın arasında inatçı bir sağlamlık, eşine az rastlanır bir tamlık halinde kanat kanat açılan. El birliğiyle üşünüyor. Koca Mustafa Paşa Mecidiye köyü, kuru çeşme tir tir titriyorlar. Samatya'nın gözleri yaşarmış, burnu ıslak. Kül rengi bir hüzün, soğumaya başlayan bir yaranın ilk sancıları gibi gizli gizli bütün şehre yayılıyor. En çok da yüksek kaldırıma. Ölecek bu yüksek kaldırım. Zehra bunu böylece görüyor, sinemanın önünde durup bir yukarıya bakıyor, bir aşağıya. Tamam, bu sokak çoktan ölmüş bir devin, nasılsa hala atıp duran şaşkın bir damarı. Dev öldü, o yaşıyor, o da ölecek ama. Yüzleri iskambil kağıtları gibi gelip geçenler var ya, yakında yürüyüşlerini ağırlaştıracaklar, yavaşlayıp duracaklar. Suratlarındaki iskambil kağıdı parlaklığı solacak. Peki ben neden seviniyorum bu tozlu karın altında sokağın can çekişmesine bakıp yıkılan ve çürüyen bir ıssızlıktan, ışıklı bir tazeliğe gideceğimden mi? Herhalde. Değil mi ki çevremde neye dokunsam kir ve küf, neye elimi sürsem tiksindirici bir tozla örtülü, neyi düşünsem eski ve bayat, yakın ve uyandırıcı bir yolculuğu hatırlamak beni elbet sevindirir. Şehrin üzerinde gıcırdayan bu kar, bu oyucu soğuk, eşyadaki ve gökteki pas rengi karanlık içimi karartamaz artık. Haygaz Karaköy'e sabah sabah bir müşteri atmıştı. Dolmuş yaparak tekrar Taksim'e dönecekti. Müşteri ama ne müşteri? Saat lafını filan etmek yok. Tak, barbunyayı avucuna tosluyor, suratına bile bakmadan alıyor voltayı. Her gün bu tertip 8-10 müşteri egg avlasak dünyalığı düzeriz he. Pencereye uzanıp tramvay duranda dikine dikine bekleşen şemsiye, muşamba, manto ve pardösü kalabalığının ortasına. Taksim, Taksim diye bağırıyor. Haydi beklemeden. Arkaya palas pandıras 3 ördek desteler destelemez gazladı. Düdüğü sipsivri uzanan trafik polisinden ucu ucuna kurtulmuş oluyordu. Yağlı kasketini kulaklarına kadar iyice geçirdi, başını sağa eğerek bankalar virajında karın pis tükürüğünü yiye yiye bekleşen iki trench coatluyu gördü. Şu inekleri de alalım dedi, ikinci şubenin malları bunlar. Araba ayaklarının dibinde durdu. Taksim'e mi Orhan Bey? Komiser Orhan şoförü nereden tanıdı birden çıkaramadı. Evet dedi Taksim'e, tamam atlayın öyleyse. Onlar Komiser Orhan ve Zeki taze soğukları ve yağlı trençkot ışırtılarıyla yanı başına yerleşince genişlemesine sırıtıp içinden tamamladı. Sevaptır he? Şoförlerin çoğu nasıl tanırsa o da sivilleri öylece tanıyordu. Hele cinayet masasından Komiser Orhan'ı, boynundan kan gibi kucağına akıttığı kırmızı kravatı, havada tosun gibi dinlendirdiği yumruklarıyla istersen tanıma. Komiser Orhan daha arabaya binmemişti. Gökyüzünden ufalanan, ince çekilmiş karı kulak içlerinde, kaşlarında ve bıyıklarında beyaz beyaz biriktirmiş. Kısım şefinin petek gözlerinden aldığı talimatı pehlivan Zeki'ye aktarıyordu. Sen tarla başındaki pansiyona bakacaksın, ben Ayaspaşa'daki apartmana. Hangimiz bulabilirse o götürecek. Hüviyeti tespit edildi. Ümit Keleşoğlu adında bir kızmış. Babası milyoner, anla, ona göre davranacaksın. Efendi efendi, kibar kibar. Müdüriyete kadar teşrifinizi rica ediyoruz yolla, anlaşıldı mı? Sebebini sorarsa susacaksın, gazeteciden hiç bahis yok. Laf aramızda, Herifçioğlu nasıl bulmuş bal alacak çiçeği? Ya kızı bulamazsan mı? Bulamazsak kısım şefine telefon edip durumu rapor edeceğiz. Yeni talimat verecek. Biraz daha önce şube müdürünü dinlemişti. Belirli bir şekilde yaşlanmış, yüz bilmem kaçıncı kahvesini fincanında soğuk soğuk içmeden unutan, yarı kulağı savcılıkta, yarısı vilayette sıfıra çok yakın bir müdürdü bu. Önüne çektiği mavi pedür kağıtlarına yağlı kırmızı bir kalemle alabildiğine soru işareti çiziyor, söylediklerinden düpedüz kuşkulu, kof bir sesle konuşuyordu. Gazeteciler anlaşıldığına göre bulmuşlar İzmir'deki adamı. Neydi adı onun, Sezai mi? Evet, adamın kolaylık yapı şirketiyle münasebeti malum. Cinayette bu şirkete ait bazı sırları gazetecinin bilmesinin de rol oynadığı malum. İş böyle olunca katili Sezai yazmacı vasıtasıyla ele geçirebileceğimizi umsak da bazı bakımlardan. Hangi bakımlardan olduğu belli. Bir kere adam Demokrat Partili. Bu kuyruğumuzu fena halde sıkıştırıyor. Sonra Sezai yazmacıyla kolaylık yapı şirketiyle hiçbir ilgisini tespit edemediğimiz iki başka ihtimal mevcut. Hadise günü Mahmut Ersoy'u ısrarla gazeteden arayan meçhul şahıs katil olamaz mı? Ya da günlerdir peşinde dolaştığımız, sonunda izini ve hüviyetini elde ettiğimiz şu siyahlı kız. Eğer bu iki ihtimalden biri gerçekleşirse İzmir'deki paçayı kurtarır. Allah bilir biz de kurtarırız. Yok gerçekleşmez de sonu fos çıkarsa başımıza çorap örüleceği muhakkak. Onun için demiyor mu kısım şefi? Efendim başından beri tahkikatı İstanbul'da geliştirmek icap ettiğini söylüyorum. Hasreten telefon mevzuunda. Bakarsınız Mahmut Ersoy'u telefonla arayanın milyonerin kızı olduğunu meydana çıkarırız. Bu takdirde muamma aşağı yukarı halledilmiş olur. Soruşturmaları bankalara, şirketlere yaymakla belki de gayemizden uzaklaşmış olduk. Esasen faaliyet sahamızın münhasıran vukuat-ı adiye dediğimiz. Petek gözlerini büyüte büyüte cigara dumanlarına dalıyor. Arap saçına döndü diyor bu iş. Başımıza dert açmasa bari. Zeki'ye bakılırsa Ankara durmaksızın bizi sıkıştırıyormuş. Sıkıştırır elbet. Milli emniyet tahkikata başlamış. Başlamaz mı?